Ayrım 9.
Acaba abartıyor muyum? Kendi hayatınızı düşünün. Kendinizin ya da sevdiğiniz birinin çok büyük bir fiziksel şiddete maruz kaldığı durumlar hariç, hayatta çektiğiniz en büyük acılar çok büyük bir ihtimalle zalimce kullanılan sözcüklerden kaynaklanmıştır. İnsanın benliğini yıkan eleştirilerden, aşırı öfkeden, aşağılamalardan, toplum önünde ya da özel bir ortamda küçük düşürülmelerden, can yakan at takmalardan, sırlara ihanet edilmesinden, söylentilerden ve kötü niyetli dedikodulardan kaynaklanmıştır bu acılar. Birçoğumuz haksız sözlerden dolayı yara almış olmamıza rağmen, arkadaşlarımızla sohbet ederken söz orada bulunmayan birilerine geldiğinde onların hayatının hangi yönlerinden söz etme olasılığımız daha yüksek oluyor. Karakterlerindeki kusurlar ve toplumsal hayatlarının ince ayrıntıları değil mi? Ne yazık ki Telişkin'in düşünceleri hiç de abartılı değildir ve Michael'ın yukarıdaki saptamasıyla birebir örtüşmektedir. Başkalarının karakterini ve hayatını çözümlemek ve eleştirmek bir alışkanlık haline alabilir ve bu kötü bir alışkanlıktır. Bu tür bir davranış alışkanlık haline aldığında haksız yere eleştirilen, kendileri hakkında hüküm verilen insanların yanı sıra bu işi yapan bizlere de telafi edilmesi imkansız zararlar verebilir. 19. yüzyılda yaşamış Amerikalı teolog Jose Ballou'nun deyişiyle, nasıl ki bir damla mürekkep bembeyaz bir sayfayı lekeleyebiliyorsa, tek bir kötü alışkanlıkta ahlaken mükemmel bir karakteri lekeleyebilir. Ya da 17. yüzyılda yaşamış İspanyol bir Cizvit papazı olan Baltazar Gracia'nın son derece çarpıcı anlatımıyla söylersek, başka insanların hatalarının yazılı olduğu bir kara liste haline gelmeyin. Başkalarının alçaklıklarına dikkat etmek, sizin namınızın ya da karakterinizin bozuk olduğuna işaret eder. Bazıları kendi kusurlarını başkalarının kusurlarıyla gizlemek veya temizlemek ya da onlarla kendilerini avutmak isterler. Bu tam da aptallara göre bir avuntudur. Bu insanların nefesi kokar. Bu insanlar pislik dolu lağım çukurlarıdır. Bu gibi konularda en derin çukuru kazan, en çok pisliğe bulanır. Çok az sayıda insan kendilerine ait bir hatadan, feraset ya da cemiyet vasıtasıyla kurtulur. Ancak çok az tanınıyorsanız hatalarınız da bilinmez. Basiret sahibi insan, başka insanların savunmalarını kaydetmez ya da aşağılık, yaşayan bir kara liste haline gelmez. Vurgular bana ait. Başkalarının karakterini analiz etme ya da eleştirme alışkanlığının ya da başkalarının hatalarının bir kara listesini oluşturma huyunun vehametini ve zararını ne kadar vurgulasak azdır. Çünkü bu huyun sonu genelde bir karakter suikastine, bir insanın iyi şöhretinin ya da adının telafisi mümkün olmayan bir biçimde zarar görmesine, hatta ölümüne varır. Telişkin keyfi eleştirinin genelde fark edilmeyen zararlı gücünü aşağıdaki örnekle anlatır. Doğu Avrupa'da küçük bir kasabada adamın biri durmadan haham hakkında kötü şeyler söylüyormuş. Bir gün bu yaptığından dolayı vicdan azabı duyarak hahama gitmiş ve kendisini affetmesini istemiş. Sonra da günahının kefareti olarak bir ceza çekmek istediğini belirtmiş. Haham ona eve gidip bir kuş tüyü yastık almasını, yastığı yırtıp açmasını ve tüylerini rüzgarda savurmasını, sonra da tekrar ona gelmesini söylemiş. Adam kendine söylenenleri aynen yapmış ve hahama gelerek, "Şimdi affedildin mi?" diye sormuş. "Hemen hemen," demiş haham, "son bir şey kaldı, şimdi git ve o tüylerin hepsini topla." Ama bu imkansız diye itiraz etmiş adam, "Rüzgar onları çoktan her yere savurmuştur bile." "Doğru," demiş haham, "sen de yaptığın kötülüğü düzeltmeyi gerçekten istemene rağmen sözlerinle verdiğin zararı düzeltmen, tüyleri toplaman kadar zor." Başka insanların karakterini eleştirmenin kötü ve zararlı bir alışkanlık olması bu bölümün başında yer alan cümleyle de yakından bağlantılıdır. Başka bir insanın karakteri hakkında söyledikleriniz sizin kendi karakterinizin yapısı ve ne kadar iyi durumda olduğu hakkında çok şey ortaya koyar. Bunu şöyle düşünün, bir alışkanlık olarak başkalarının hayatları ve karakterleri hakkında konuşurken ne kadar saygılı ve nazik yorumlarda bulunuyorsanız, o kadar nezaket ve saygı erdemlerine sahip bir insansınız demektir. Aksine başka insanların karakterleri hakkında kaba ve saygısız şeyler söyleme alışkanlığınız ne kadar büyükse, karakteriniz o kadar kaba ve saygısız demektir. 8. bölümde de anlatıldığı üzere birçoğumuz başkaları hakkında konuşurken bu iyilik ve kötülük tayfının ortalarında bir yerde çok nazik ve saygılı olmakla tamamen kaba ve saygısız olmak arasında bir yerlerdeyiz. Bu böyleyken bile hepimizde çok belirgin başkaları hakkında konuşma kalıpları, alışkanlıkları vardır ve bu kalıplar ne kadar iyi ya da kötü olurlarsa olsunlar, kendi karakterlerimiz hakkında çok şeyi açığa vurabilir. Bu kalıpların sadece biz farkında olabiliriz ama bunlar gerçektir ve bizim hakkımızda bir şeyler söylemektedir. Tabii kendimize karşı dürüst davranıyorsak. Öyleyse son olarak kendinize şu son derece önemli soruları sorun. Başkalarının karakteri hakkında konuştuğumda benim karakterim hakkında ortaya çıkanlar nelerdir? Özellikle de karanlıkta, yani o insanların arkasından konuşurken benim karakterim hakkında ortaya ne çıkıyor? Başka insanların hayatlarının çok özel ayrıntılarını araştırma ve eleştirme eğilimim var mı? Başka insanların hatalarının bir kara listesini çıkarmaya eğilimli miyim? Başka insanların karakter kusurlarını sömürme alışkanlığım var mı? Başkaları hakkında övgü dolu konuşmaktan çok aşağılayıcı konuşma eğiliminde miyim? Son dört soruya çok çabuk hayır diyebilecekler için Telüşkin şu somut ve uyarı niteliğindeki tavsiyede bulunuyor. Bunun kesin bir gerçek olduğunu iddia etmeden önce önünüzdeki 2 gün boyunca kendinizi gözleyin. Yanınızda bulunmayan bir insan hakkında her olumsuz bir şey söylediğinizde bunu not edin. Bu denemenin doğru sonuç vermesini sağlamak için de bu 2 günlük dönem boyunca konuşmalarınızın içeriğini hiç değiştirmeyin ve başkalarının karakterlerini ve davranışlarını değerlendirirken her zamankinden daha nazik olmaya çalışmayın. Bu denemeyi yapanlarımızın birçoğu nahoş bir sürpriz ile karşılaşmıştır. Evet, gerçekten de öyle. Bölüm 12. Bütün kurallara uymanıza rağmen hala ahlaksız bir biçimde davranıyor olabilirsiniz. R.G. Hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin çok beğendiği 1989 tarihli Ölü Ozanlar Derneği filminde geçen özlü sözlerden özellikle bir tanesi zihnimin eğitimcilikle ilgili bölümüne kazınmış bulunuyor. İşin ilginç yanı bu söz, Shakespeare, Tennyson, Whiteman, Thoreau ve Blake gibi edebiyat üstadlarının kalemlerinden kelimesi kelimesine yapılan alıntılardan biri değil. Bu söz Thoreau'nun ünlü hayatın tüm iliğini, özünü emmek. Bu ifade onun Walden adlı klasik eserinde geçmektedir. Cümlesinden faydalanıyorsa da benim aklımda kalan düşünce filmin senaryo yazarı Tom Schulman'ın kaleminden çıkmış. Hayatın iliğini emmek demek kemiği boğazına kaçırıp boğulmak demek değildir. Hatırlarsanız bazılarınız filmi seyretme zevkini yaşamamış olabilir. Filmdeki olaylar 1959 yılında Vermont'taki sadece erkeklerden oluşan ve köklü bir gurur, gelenek ve disiplin geçmişi bulunan Welton Akademisi adlı özel okulda geçiyordu. Filmde Robin Williams, John Keating adında geleneklere bağlı meslektaşlarından farklı olarak hiç de geleneksel olmayan ve öğrencilerini açıkça hayatın iliğini emmeye, anı yaşamaya, Latincesi carpe diem ve hayatlarını olağanüstü bir hale getirmeye teşvik eden öğretim yöntemleri kullanarak Welton'daki durgun suları karıştıran tutkulu bir İngiliz öğretmenini canlandırıyordu. Filmin ortalarında bir yerde 3 sahnelik çok önemli bir sekans vardı. Bu sekans okulun toplantı salonundaki bir sahneyle başlıyor. Okulun sert müdürü Bay Nolan, okul gazetesinin son sayısında izinsiz olarak çıkan ve bayan öğrencilerin de Welton'a alınmasını talep eden bir yazıyı kimin gizlice yayımladığını bulmak için bütün okul öğrencilerini toplantı salonunda toplamıştır. Bay Nolan'ın yazının kaynağı hakkında bilgi sahibi olan öğrenci ya da öğrencilerin ayağa kalkmasını talep ettiği sırada çalan bir telefon sözünü keser. Bu telefon, Bay Keating'in kolayca etkilenen ve kuralları pek umursamayan öğrencilerinden olan ve kendine Noanda adını takan bu olayın tek sorumlusunun kucağında durmaktadır. Noanda oturduğu yerden telefona cevap verir. Herkesin duyabileceği dramatik bir sesle, "Alo, evet burada, bir saniye efendim." Daha sonra herkesin kendisini görmesi için ayağa kalkar, müdüre döner ve alay edercesine, "Bay Nolan, telefon size. Tanrı arıyor Felton'a kızları da almamız gerektiğini söylüyor der. Nuanda'nın Bay Nolan tarafından cezalandırıldığı bir ara sahneden sonra onu, gözünde güneş gözlükleri, büyük arkalıklı deri bir koltuğa oturmuş, müdürün odasına yaptığı ziyaretin her ayrıntısını gururla ve heyecanla anlatırken buluyoruz. Odaya Bay Keating giriyor ve aralarında şu konuşma geçiyor. Nuanda, Bay Keating, Bay Dalton, bugünkü gösteriniz çok aptalcaydı. Nuanda, siz de mi Bay Nolan'dan yanasınız? Peki Carpe Diem'e ve hayatın iliğini emmeye ne oldu? Keating, hayatın iliğini emmek demek, kemiği boğazınıza kaçırıp boğulmak demek değildir. Yiğitlik gösterilecek zaman vardır, dikkatli olunacak zaman vardır. Akıllı bir insan hangisinin gerekli olduğunu ayırt etmesini bilir. Nuanda, bu şakadan hoşlanacağınızı düşünmüştüm. Keating, hayır, senin okuldan atılman bana hiç de yiğitlik gibi gelmiyor. Bu çok aptalca. Bu son cümle çok önemli. Çünkü filmin bireyin kendini ifade etmesiyle ilgili mesajını kesin olarak ölçülü bir hale getiriyor, yani doğru bir ahlaki perspektife oturtuyor. Şimdi bu son derece eğlendirici filmden daha derin ve daha ciddi boyutları olan konuların tartışmasına geçmek istiyorum. Filmin bu sekansındaki bazı anların, özellikle de Tanrı'dan gelen telefon sahnesinin çok komik ve eğlenceli olduğunu hemen belirtmezsem, filmin hakkını yemiş olurum. Gerçekten de öyleler. Bu itirafımı göz önünde bulundurarak, lütfen filmi ve filmin mesajını tartışma şeklim yüzünden benim aşırı analitik ve kabız bir film eleştirmeni olduğumu düşünmeyin. Bu sahnelerden aynaya bakma sürecimiz açısından en iyi şekilde yararlanabilmek için, Nuanda'nın hareketinin ekranda çok komik görünmesine rağmen açıkça ahlaksız olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu, komik amaca ulaşmak için hile, yalan, itaatsizlik ve açıkça kurallara uymamak gibi yollar kullanmıştır. Böylece Shulman'ın Keating'e söylediği etkileyici ve güzel sözlerin önemi de ortaya çıkmaktadır. Hayatın iliğini emmek demek, kemiği boğazınıza kaçırıp boğulmak demek değildir. Kemiğin boğaza kaçması, Nuanda gibi kendi çıkarlarımızı aramakta ya da kendimizi ifade etmekte çok ileri gittiğimiz noktayı ifade etmektedir. Geçilmemesi gereken sınırları kendimize ya da topluma zarar vermek pahasına geçtiğimiz zamanları anlatmaktadır. İnsan hayatının en kesin ve temel gerçeklerinden biri de bazı sınırların çizilmesinin ve bunlara saygı gösterilmesinin gerekli olduğudur. Bu sınırlar, ahlaki sınırlar, yasalarda olduğu gibi açıkça ya da yazılı olmayan kurallarda olduğu gibi açık olmayan biçimlerde çizilmiş olabilirler. Her halükarda şu bir gerçektir ki, sınırlar çizmez ve bunlara uymazsak kendi kendimizi yok ederiz. Bu kendini yok etme süreci hızlı da olabilir, yavaş da olabilir ama eninde sonunda olur. Bunun doğru olduğuna kesinlikle güvenebiliriz. İster hayatımızın tamamı, ister sadece bir bölümü. Sağlık, aşk, iş, eğitim, para, spor, sanat ve benzeri söz konusu olsun. Sınırlara uymak kadar önemli olan bir başka şey de ahlaklı olmak ile sınırlara uymak arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Aslında daha az üzerinde durulmasına karşın bu konu bizim tartışmamız açısından çok daha önemli olabilir. Gündelik hayatımızın kişisel ahlakını ciddiye almak, geçilmemesi gereken sınırları geçmemekten ya da kemiği boğaza kaçırmamaktan çok daha fazlasını gerektirir. Ahlaklı olmak ister dürüst, adil, öz disiplinli, sorumluluk sahibi ya da ister genel anlamda iyi bir rol modeli olmak olsun, sadece kuralları ya da yasaları çiğnememek meselesi değildir. Yani ahlaklı olmak sadece kuralları iyi takip etmekle sınırlı değildir. Bundan çok ama çok daha fazlasını gerektirir. Neden? Çünkü genel olarak kurallar ve yasalar doğaları icabı ahlaklı olmak için gereken asgari standartları koyarlar sadece. Bunlar hemen her zaman olumsuzdurlar. Yani ne yapmamız gerektiğinden çok ne yapmamamız gerektiğini belirtirler. Bize hız sınırını aşmamamız, hakkımız olmayan bir şeyi almamamız, kasten yanlış bilgi vermememiz, ırk, cinsiyet ya da din ayrımı yapmamamız, insanları kandırmamamız gerektiğini ve benzeri söylerler. Bu nedenle kendi yararımız ve toplumun yararı için ne yapmamız gerektiği söz konusu olduğunda, Kurallar ve yasalar son derece iyi ve gereklidirler. Yani onlar bize kötü bir insan nasıl olunmayacağını söylerler. Bununla beraber kurallar ve yasalar bize nasıl iyi ve erdemli bir karaktere sahip olabileceğimizi söylemezler. Genelde bize ne zaman ve nasıl saygısız olunmaması gerektiğini tanımlar ama bize ne zaman ve nasıl saygılı olunacağını anlatmazlar ya da bizim kadar şanslı olmayanları nasıl sömürmememiz gerektiğini anlatır ama onlara karşı ne zaman ve nasıl yardım elini uzatmamız gerektiğini söylemezler. Sabır ve sevgi gibi erdemleri ne zaman ve nasıl sergileyeceğimizi ise hemen hiç anlatmazlar. Bölüm 7'de yaptığımız benzetmeyi hatırlarsak, kurallar ve yasalar bize, bahçelerimizde yaban otlarının yetişmesine nasıl engel olabileceğimizi söylerler ama bize gülleri nasıl dikip yetiştireceğimizi anlatmazlar. Ayrıca kurallar ve yasalar, özellikle de yazılı olanlar, gündelik hayatlarımızda ortaya çıkan bütün durumları kapsayamazlar. Bir an durup bu sözün ne kadar da doğru olduğunu düşünün. İnsan hayatının bütün durumlarını ve olaylarını kapsayabilecek kaç kural ve yasa koymamız gerekir acaba? Böyle bir durumda hukuk kitaplarımızın ne kadar kalın olacağını bir hayal edin. Kuralların ve yasaların hangi yönde hareket etmemiz gerektiği konusunda bize çok az yol gösterdiği ya da hiç göstermediği birçok durum vardır. Örneğin yasalar, başka insanları cinsel yönden kullananların eylemleri hakkında genelde sessiz kalırlar. Ama başkalarını parasal yönden kullananlar hakkında çok gürültücüdürler. Bunu söylerken, ne yaptığının farkında olmayan saf birinin, bir başkası tarafından duygusal ve romantik açıdan ayartıldığı ve sonunda da terk edildiği ve terk edenin aslında samimi olmadığını ve sadece kendi cinsel doyumunu amaçladığını fark ettiği bir durumu kastediyorum. Yani fırsatçı ve sadece kendini düşünen bir insan, haksız ve zarar verici bir biçimde bir başkasının kalbini, ruhunu ve bedenini sömürmüştür. Birisini cinsel yönden bu şekilde istismar etmenin doğru olmadığına itiraz edecek kimse var mıdır? Bu örnek şu üç meseleyi gözler önüne seriyor. Birincisi, cinsel istismar gibi açıkça yanlış olmasına karşın yazılı kurallar ya da yasalar tarafından ele alınmayan birçok davranış bulunmaktadır. Bu konuda sayısız örnek vardır. Siz de başka örnekler düşünün. Bu gerçekten de çok aydınlatıcı olabilir. İkincisi, bu gibi durumlarda doğru olanı yapmak yalnızca ve yalnızca kendi karakterimize düşmektedir. Çünkü bu durumda bizi yanlış olanı yapmaktan açıkça alıkoyan ya da bize doğru olanı yaptıran yazılı kurallar ya da yasalar bulunmamaktadır. Bir kural ya da yasa bize uyulması gereken genel bir ilke verse bile doğru ve o olaya özgü eylemi yapmak yine de bizim karakterimize kalan bir meseledir. Üçüncü konu ise bu bölümün başlığında yer alan cümlede yer almaktadır. Bütün kurallara uymanıza rağmen hala ahlaksız olabilirsiniz. Bunun anlamı şudur. Sizin ve benim tüm kurallara ve yasalara mükemmel bir biçimde uymamız, bunun mümkün olduğunu varsayalım. İlle de ahlaklı olduğumuz, iyi birer karaktere sahip olduğumuz, iyi rol modelleri olduğumuz ve benzeri anlamına gelmez. Bu hareket tarzımız, karakterimiz hakkında olumlu bir şeye işaret edebilir ama bu mutlaka böyle olduğumuz anlamına gelmez. Kuralları ve yasaları çiğnemek gibi bir alışkanlığımız olmamasına rağmen, her ikimizin de kötü ahlaklı bir karaktere sahip olma olasılığımız açık bir biçimde bulunmaktadır. Örneğin, kendini ahlaken başkalarından üstün gören ve başkalarının hayatlarını küçümseyen, onlara tepeden bakan insanlar olabiliriz. Hiçbirine karşı kendinizi savunmak için hiçbir kuralı ihlal etmediğim halde bana ahlaklı davranmadığımı nasıl söylersin dediğiniz oldu mu? Ya da daha sonra bu tür bir düşünceyle kendinizi haklı çıkardığınız ama aslında ahlaklı olduğu şüpheli olan bir şey yaptınız mı? İşin gerçeği şu ki, bütün kurallara uymanıza rağmen ahlaksız davranmak hiç de zor bir şey değildir. Yazılı kuralların ve yasaların kapsadığı alanın küçüklüğünü ve ne kadar çok durumun ve davranışın bu kapsam dışında kaldığını düşünürsek, karakterimizin omuzlarına binen sorumluluğu fark etmeye başlarız. Bu bölümün sonunda, sporda karakterin önemini konu alan bir başka kitabımda yer alan şu satırlara yer vermek istiyorum. Kurallara uyan bir karaktere sahip olmanın yanı sıra, kuralların yeterli olmadığı durumlarda da doğru olanı yapmamı sağlayacak bir karaktere sahip olmalıyım. İyi bir rol modeli olmak için gereken karaktere sahip olmak istiyorsam, o zaman kuralların üstüne çıkan ve ötesine geçen bir karakterim olmalı. Ahlaki mükemmelliğe doğru giden bir karaktere sahip olmak istiyorsam, o zaman sınırların çizili olmadığı bir yerde sınırı çizecek bir karakterim olmalı. Bölüm 13. Bir düşünce ekerseniz, bir davranış biçersiniz. Bir davranış ekerseniz, bir alışkanlık biçersiniz. Bir alışkanlık ekerseniz, bir karakter biçersiniz. Bir karakter ekerseniz, bir kader biçersiniz. Anonim. Bu kitapta ele alıp tartıştığım konulara bir bakalım. Kendi hayatımızı incelemek, karanlıktayken, kendi başımızayken olduğumuz hali geliştirmek. Kendi ahlaki kaderinizin yönünü belirlemek. Karakterinizin son halinin sorumluluğunu üstlenmek. Doğru olduğunu bildiğiniz şeyi yapacak cesarete sahip olmak. Doğru olanı doğal ve sürekli olarak yapmak. Erdem arayışını uzun vadeli ve en büyük amacınız haline getirmek. Ahlak açısından daha iyi bir rol modeli olmak. Başkalarının karakterlerinden söz ederken daha nazik ve saygılı olmak. Konmuş bir sınırın bulunmadığı bir yerde sınırı çizecek bir karaktere sahip olmak. Gündelik hayatınızda kişisel ahlakı ciddiye almak söz konusu olduğunda şunun kadar doğru ve güvenilir bir atasözü bulmak zordur. Ne ekersen onu biçersin. Bu bölümün başında da yer alan şiirin en güçlü tarafı yukarıdaki atasözünün anlattığı gerçeği alıp daha somut, adım adım ilerleyen parçalara bölmesidir. Bu şiir içinde bulunan 5 anahtar sözcükle bu kitabın mesajını çok kısa ve görsel bir biçimde anlatmasının yanı sıra ahlak açısından mükemmelliğe ulaşmanın hatırlanması kolay, temel formülünü de vermektedir. Düşünce, davranış, alışkanlık, karakter, kader. Bu şiiri ya da bu formülü bir kağıda yazıp evinizin, iş yerinizin, arabanızın ya da aklınıza gelen başka herhangi bir mekanın göze çarpan bir yerine asmanızı şiddetle tavsiye ederim. Böylece daha iyi bir insan olmak için her gün yapılması gereken ekme ve biçme eylemini size her zaman hatırlatacaktır. Kitabın sonlarına yaklaşırken sizden özellikle bu son derece önemli ekme ve biçme süreciyle ilgili birbiriyle ilgili şu iki düşünceyi göz önünde bulundurmanızı isteyeceğim. Birinci düşünce şu. Bütün hayatımız boyunca arada sırada ektiğimiz büyük davranışlardan çok, her gün ektiğimiz küçük ve görünüşte dünyevi olan davranışların ve seçimlerin sonuçlarını biçeriz. Bu düşünceyi de ikincisi takip ediyor. Bu nedenle hayatlarımızın en kapsamlı ve en önemli ahlaki vazifesi, büyük bir özen ve sebatla, her gün, an be an, her davranışımızla, karakterimizde meydana gelecek anlamlı ve kalıcı gelişmeleri ekmek için çalışmaktır. Bu satırları ilk okuduğunuzda bunların biraz donuk olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bunların sizinle paylaştığım düşüncelerin en gerçekçi ve en temel nitelikleri olduğunu görürseniz, belki siz de onları benim gibi ilham verici bulabilirsiniz ve tartışmamızın sonlarında bu kadar önemli üzerinde durmaya değer olduklarını anlarsınız. Bu düşüncelerin büyük önemini ve hatta ilham verici doğasını üniversitede Ralph McInerney tarafından yazılmış Ethica Thomistica, Aquinolu Thomas'ın Ahlak Felsefesi adlı kısa ama harika bir yazısını ilk kez okurken fark ettim. McInerney, Karakter ve Karar adlı bölümde iyi alışkanlıklar, erdemler, geliştirmenin önemini tartışırken, bir insanın kendi karakterinin iyi ya da kötü yönde değişmesi süreciyle birine aşık olma ve bu aşkın sona ermesi süreci arasında son derece kışkırtıcı ve aydınlatıcı bir benzerlik kurar. Sözlerine şu anda ölmüş bulunan 20. yüzyılda yaşamış bir İngiliz filozofun otobiyografisinden bir bölümü anlatarak başlar. Bu bölümde filozof bir gün bisikletle giderken artık karısını sevmediğini nasıl aniden fark ettiğini anlatır. McInerney bu öyküyü şu şekilde çözümlemektedir. Bence burada ilginç olan aniden sözcüğüdür. Böyle bir fark edişin aniden olabileceği açıktır. Ama fark edilen şeyin aniden meydana gelmiş olamayacağını söylemek de doğru olacaktır.